Ayrım 6. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi. Her temas iz bırakır. Emrah Serbez. Sayfa 96. 12. Bölüm. 4 ay öncesine kadar Betül ve Ayşe'nin beraber kaldığı kız yurdu Necati Bey Caddesi'ndeydi. Behzat Ç. arabayı oteli andıran yurdun önündeki kaldırıma çekti. Yakınlardaki marketten çıkıp karlı buzlu kaldırımda ellerindeki torbalarla penguenler gibi yürüyen insan kalabalığına baktı. Bir adam elindeki poşetlerle kayıp 8 çizdi. ''Şurada ikili tuvalet kağıdı var mıdır?'' ''Eda bilmiyorum.'' dedi. Behzat Ç'nin evinin yakınındaki süpermarkette en küçük tuvalet kağıdı 32'liydi. Fiyat performans açısından uygun da olsa tek başına yaşayan bir adamın eve 32'li tuvalet kağıdıyla gelmesi üzüm vericiydi.
''Silahın balistik raporu gelmedi mi daha?''
''Hayır.''
''Niye bu kadar gecikti?''
''Gecikmedi ki, normal süreç böyle.'' Eda işin içinde iş olduğunu biliyorum der gibi bakıyordu. En sonunda biraz çekinerek de olsa ''Savcı size ne dedi?'' diye sordu. Uzun süredir bu soruyu sormaya çalışıyor ama fırsat bulamıyordu.
''Demek ki Harun ağzında bakla ıslanmıyor.''
Eda yaptığı gafı anladığından susup önüne baktı. Behzat Ç, ''Birileri bu işle fazla uğraşmayın gibilerden bir laf çıtlatmış savcıya.'' dedi. ''Savcı da yeni mezun ya, siz kimsiniz devletin savcısına kafa tutuyorsunuz?'' diye çıkışmış hemen. Ama paranoya yapılacak bir şey yok. İdeal kız öğrenci yurdunda gerçekten ideal kızlar kalıyordu. Özel yurt olduğundan ortalık biraz daha derli topluydu. Ama koridorlar her yurtta olduğu kadar kasvet vericiydi. Bu kasvetli havayı askeri yatakhaneden hatırlıyordu. Yurt müdiresi göbeği iki karış önde geveze bir kadındı. Telefonla çağırdı Ayşen gelene kadar yurdu ve öğrencileri övüp durdu. En sonunda Ayşen kapıyı vurup girdi. Polisleri görünce yine rengi attı. Behzat Ç müdireye bakıp ''Mümkünse Ayşen'le yalnız görüşelim.'' deyince müdire ayağa kalktı. ''Tabii.'' Polislerle Ayşen'i yandaki odaya alıp kapıyı kapattı.
''Telaşlanacak bir şey yok. Formalite icabı bir iki soru soracağız.''
Behzat Ç kızın bayılmasını istemiyordu.
''O geceyi bir daha anlatır mısın? Betül'ü son gören kişi sen olduğun için önemli.''
''Biraz hava almak istiyorum.'' deyip terasa çıktı.
''Saat kaçtı?''
''Tam olarak bilmiyorum. Bire geliyordu. Bir süre sonra merak ettim yanına gittim. Terasın demirlerine yaslanmış aşağıya bakıyordu.''
''Terasta başka kimse var mıydı?''
''Geçen sefer de söyledim. Yoktu.''
''Elimizdeki video kayıtları öyle demiyor.''
''Video mu?''
Ayşen aşırı bir tepki vermişti. Behzat Ç bu fırsatı değerlendirdi. ''Bizden saklamana gerek yok. Betül'ün sevgilisini elinden aldığını biliyoruz.''
Eda çaktırmadan ''Gerçekten biliyor muyuz?'' der gibi baktı. Behzat Ç boş atıp dolu tutmuştu. Ayşen yine ağlıyordu.
''Aykut'la bir olup Betül'ü aşağıya attığınızı düşünüyorum.''
Ayşen ''Hayır, hayır, hayır.'' diye bir çıkış yaptı.
''Doğru değil mi?''
''Doğru. Aykut'la bir ilişkimiz oldu. Ama Betül en yakın arkadaşımdı. Niye aşağıya atayım?''
''Bilmiyorum. Onu da sen söyleyeceksin.''
Eda cebinden çıkardığı kağıt mendili Ayşen'e verdi. Odanın içinde işlek caddenin gürültüleri duyuluyordu. Behzat Ç elindeki telsizi Ayşen'e doğru sallarken ''Kes artık ağlamayı.'' dedi. Telsizin anteni bir işaret parmağını andırıyordu.
''Yeter lan, kimin eli kimin cebinde belli değil. Siz ne biçim arkadaşsınız?''
Odadan çıkmaya hazırlanırken Eda'ya döndü.
''Al bu kızı, gidiyoruz.''
Ayşen ''Durun.'' deyince Behzat Ç'ye döndü. ''Tamam, ağlamıyorum. Sorunu anlatayım. Benim sakladığım bir şey yok. Zaten Betül de biliyordu bu ilişkiyi. Ben gidip söyledim tabii. Sonradan çok pişman oldum. Çocukça bir şeydi. Betül affetti zaten. Böyle şeyleri fazla önemsemezdi.'' Behzat Ç cebindeki fotoğrafı çıkardı.
''Bu adamı tanıyor musun?''
Ayşen uzun uzadıya baktı fotoğrafa. ''Hayır ama gözüm bir yerden ısırıyor.''
''Nereden?''
''Okuldan olabilir. Sizi yanıltmak istemem. Hafızam pek iyi değildir.''
''O gece gördün mü bu adamı?''
Ayşen birden hatırlamış gibi ''Ha evet.'' dedi. ''Bir ara Betül'le konuşuyordu. Sonra bardan hızla çıkıp gitti.''
''Saat kaçtı?''
''Hatırlamıyorum.''
''Sağ ol, çok yardımcı oldun. Zaten biliyoruz bunları.'' Bu adam kim? O lazım bize.
Bilmiyorum.
Sen ne biçim yakın arkadaşsın? Hiçbir şeyden haberin yok.
Her zaman konuştuğu adamlardan biri zannettim.
Kimmiş bu her zaman konuştuğu adamlar?
Solcular işte, onlarla ilişkisi vardı.
Sen tanımıyor musun onları?
Hayır, ne işim olacak? Betül zaten değişik gruplardan arkadaşlarını birbiriyle tanıştırmazdı.
Aynı okulun içindesiniz. Küçücük bina, nasıl tanımıyorsun?
Yani sima olarak tanırım bir kısmını ama muhabbet etmem. Zaten kavga edenler 100 tane serseri. Onların yüzünden bütün okulun adı çıkıyor. Her hafta bir olay.
Behzatçe odada aşağı yukarı gidip geliyordu. Durup Ayşen'e baktı.
Senin ifadene göre terasa çıktığında Betül'ün yanında kimse yoktu. İkinci sefer çıktığında da Betül orada yoktu. Yani aşağıya atlamıştı.
Evet.
Niye ikinci sefer terasa çıktın?
Çünkü üzgün görünüyordu. Sen gir içeri, ben de birazdan geliyorum dedi. 10 dakika geçmesine rağmen gelmeyince merak ettim.
Tam olarak ne konuştunuz?
Üşümüyor musun diye sordum, hayır dedi. Sen gir içeri, ben de birazdan geliyorum. Bu kadar.
Ayşen tırnağının kenarındaki derileri yoluyordu. Behzatçe soğuktan çatlayan dudaklarını ısırıp açık perdeden dışarıya baktı. Mesai bitimi olduğundan cadde kalabalıklaşmış, çizgiler silikleşmiş, ortalık kararmaya başlamıştı. Birazdan sokaklarda kimse kalmazdı.
Yurt dışında bir dostu var diye niye yalan söyledin bize?
Hayır, yalan söylemedim, öyle biri var.
Araştırdık, yokmuş.
İyi araştırın, ben eminim bundan. Bana kaç sefer söyledi bunu. Betül içine kapanık biriydi, öyle her şeyini anlatmazdı. İşte o adam hariç. İlk sene hep ziyaretine gitti.
Ne ziyareti?
Adam hapisteydi, ona gidiyordu her hafta görüşe. Sonra hapisten çıkınca adam yurt dışına kaçtı. Ben hiç görmedim.
Gökhan konusunda yaptığı blöf de işe yaramamıştı. Ayşen zaten bilinen şeyleri tekrarlayıp duruyordu. Behzatçe yeni bir şey öğrenememesinin nedeninin doğru soruları sormamak olduğu yönündeki inancını kaybedince sustu.
Tamam dedi, şimdilik bu kadar ama gözümüzün önünde ol. Bir daha da babanı arayıp bizi şikayet etme, koca kızsın.
Ben şikayet etmedim ki, arayıp durumu anlattım sadece.
Behzatçe odanın kapısını açınca yurt müdiresi neredeyse içeri düşüyordu. Kadına ters ters bakıp kollarını iki yana açtı. Ayşen odasına gitti. Müdüre ile beraber koridorda yürümeye başladılar.
''Bana soracağınız bir şey var mı komiserim?'' diyen müdirenin tipinden kıllanmıştı.
''Betül yurda ne zaman geldi?'' diye sordu.
''2 yıl önce burslu olarak Orhan Bey'in referansıyla.''
''Orhan Bey?''
''Vakfımızın kurucusu.''
Yurdun girişinde resepsiyonu andıran bir bölüm vardı. İçerisi iyi ısıtılmıştı. Behzatçe elini deske yaslanmış, susmak bilmeyen müdireyi dinliyordu. Müdürenin boynu öyle kalındı ki aslan 5 dakikadan önce ölmezdi. Gıdığındaki terleri silerken
''Her başvuranı yurda almayız.'' dedi. ''Bizim yurda girmek için maddi durumu iyi olmak yetmez. Derslerde de başarılı olmak gerekir. %30'da burs kontenjanımız var. Çok başarılı olan öğrencilerden para almıyoruz. Betül'ü de bu kontenjandan aldık. Ama işte siyasi oylara karışınca çıkışını verdik. Orhan Bey böyle şeylerde çok titizdir.''
El sıkıştılar, mesleki bir sezgiyle kadının bu kapılara kadar refakat eden, aşırı ilgisinden işkillenmişti biraz.
''Betül'ü kızımız gibi severdik, çok üzüldük. Soracağınız bir şey olursa beni her zaman arayabilirsiniz. Merak ettiğiniz başka bir şey var mı?''
''Bu yurdun adı niye ideal, onu merak ediyorum.''
''Evet, sık sorulan bir soru. Orhan Bey hayırsever bir iş adamıdır. Kendini eğitim sektörüne adamış, bu konuda gecesini gündüzüne katmış, çok idealist biridir. O yüzden de bu lakapla anılır. Aynı zamanda Eğitim Neferleri adlı bir vakfın da kurucusudur. Bu yurdun çalışmaları sürerken ben o vakıfta çalışıyordum. Derken bina bitirildi, yurdun isminin ne olacağı tartışılıyordu. Tabii önce Orhan Bey'in ismini verelim dedik ama çok alçak gönüllü olduğundan kabul etmedi. Bunun üzerine ben ideal kız öğrenci yurdu olsun dedim. Hem sizin lakabınızı çağrıştırır hem de yurdumuzun ne kadar ideal bir yer olduğunu vurgular. Yani aklınıza yanlış bir şey gelmesin.
Müdire ne düşündüğünüzü anladım bakışıyla ve yüzüne yayılmış bulaşık bir tebessümle "İşte böyle" diyerek bağladı sözlerini. Behzatçı kadın susmuşken kendini dışarı atmanın yerinde olacağını düşündü. Kapıdan çıkarken Eda'ya yol verdi. Müdirenin Eda'yı çaktırmadan boylu boyunca süzdüğünü gördü. Bir kadının diğerini erkek gözüyle süzdüğü, hemcinslerinin rakibi olarak görenlere özgü sevimsiz bir bakıştı bu. Acaba Betül'e de böyle mi bakıyordu diye sordu kendi kendine. Motoru çalıştırıp geri vitese taktı. Eda gözlerinin üstüne düşen saçlarını geri attı. Buraya gelmeden önce devlet yurdunda kalıyormuş. Sol eliyle direksiyonu tutarken sağ kolunu Eda'nın oturduğu koltuğun başlığına yaslayıp arkayı kontrol etti. Bunu biliyorduk zaten. Sağ serbest. Arabayı yola çıkardı. Cep telefonu çalınca belki Berna'dır diye heyecanlandı ama arayan hayaletti. ''Neredesin yahu?'' diye sordu ona. ''Bütün örgütü mü takip ediyorsun?'' ''Benim de peşimde birileri var.'' ''Ne dedin? Ne dedin?'' Arabanın içinde Eda'nın sesi çınladı. ''Amirim dikkat!'' Behzatçı frenlere asıldı. Az kalsın önündeki süpermarket kamyonuna çarpıyordu. 13. Bölüm. Ertesi sabah daha ortalık aydınlanmamışken alacakaranlığın içinde parlayan polis minibüsünün ışıklarını görünce doğru yere geldiğini anladı. Keçiören'de bir zemin katıydı. Kapının girişindeki polislere selam verip geçti. Küf kokan rutubetli bir evdi. Harun bir karış yüzüyle konuşmadan yatak odasını işaret etti. Akbaba yatak odasının girişinde durmuş içeri bakıyordu. Behzatçı'yı görünce kenara çekildi. Koridordan gelen loş ışık kalın bir iple yatak odasının tavanına asılmış bir kızın çıplak cesedini aydınlatıyordu. En fazla 13-14 yaşlarındaydı. Bacaklarının arasından kan sızıyordu. Akbaba tecavüz dedi. Vajinasından kan gelmiş. Yatağın üzerinde de idrar var. Yatağa baktı, bir hayli ıslaktı. Niye bu kadar ıslak? Muhtemelen uyandıktan hemen sonra öldürülmüş. Tecavüzden önce mi? Olabilir, öldürmüş, tecavüz etmiş, asmış. Yatağın üstünde buruşturulmuş 3-5 banknot vardı. Biraz daha dikkatli bakınca bol sıfırları görüp bu banknotların tedavülden kalkmış olduğunu anladı. Bu paralar ne? Bilmiyorum, biz geldiğimizde yatağın üstündeydi. Yakınlardaki cami hoparlöründen boğuk sesli bir müezzinin okumaya başladığı sabah ezanı duyuldu. Aynı anda sokak köpekleri de hep bir ağızdan havlamaya, tedirgince ulumaya başladılar. Alnının ortasında bir sancı duydu. Sağ eliyle yuvarlaklar çizerek sancıyan yeri ovdu. Kalın ip ampulün yanındaki demir çengele bağlıydı. Tavanın pürüzlü yapısı üstünde büyüyüp küçülen gölgelerle binlerce hayali şekil oluşturmaya müsaitti. Evin içinde yankılanan ezan ve köpek seslerine bir adamın haykırışları da eşlik etmeye başlamıştı. Uykusuz olduğundan evi istila eden bütün sesler kafasının içinde karışıyor, bir uğultu sarmalı halinde yükseliyordu. Hayale sallah, huu, hov kızımı indirin oradan, huu, hov hu, indirin, hayale fellah. Harun bütün iri yaralığına rağmen kızın babasını zar zor dışarı çıkarabildi. O arada Sıtkı olay yeri incelemeden iki memurla içeri giriyordu. Neredesiniz yahu? Sesi çok ölçüsüz çıkmıştı. Sıtkı'nın yüzü asıldı, yatak odasına girdi. İçinde her türlü ıvır zıvırın olduğu koca çantasını açmaya başladı. ''Önce şu kızı indirin.'' Ağzında bir 216 vardı ama çakmak bir türlü yanmıyordu. Evden çıkıp kapının önündeki merdivenlere oturdu. Kızın babası kollarına girmiş iki polise rağmen kendini apartmanın önünde yerden yere vuruyor, adamın çevresinde sabah ezanına yetişmeye çalışan meraklı bir ihtiyar kalabalığı birikiyordu. Uykusu hafif olan bir iki komşu pencerelere çıkıp birbirlerine ''Ne olmuş, ne olmuş?'' diye sordular. Behzatçı elinizin körü olmuş dedi içinden. Cinayet, tecavüz, canavarca hisle ve eziyet çektirerek. Otomatlar sönünce bir süre karanlıkta kaldı. Boğazlı kazağının yakasını sağa sola çekiştirdi. Merdivenler buzhane gibi olmasına rağmen terliyordu. Yakınlardaki caminin müezzinine uzaklardan bir iki müezzin daha eklenmiş, birinin bıraktığı yerden diğeri başlayarak sabah ezanını korkutucu bir kanona dönüştürmüşlerdi. Çakma birkaç sefer daha denedi. Yanmadığını görünce var gücüyle karşıdaki duvara fırlattı. Patlayan çakmağın parçaları sağa sola dağılmıştı. Bir el omuzuna dokununca irkildi. Hayal etti. Onun uzattığı yanan sigarayı dudaklarına götürdü. Nikotini alınca biraz kendine geldi. Hayalet, üst kattaki adamı alalım dedi. Neden? Oğlu ortada yok. Binanın önünde biriken kalabalığa baktı. Tamam, adamı arkadaki çıkıştan alın. Bir ekip daha gelsin. İhbarı yapan kim? Karşı apartmandaki ihtiyar kadın, kömürlükten atlayan birini görüp 155'i aramış. Hırsız var diye arıyor, işte manzara bu. Aspirinin var mı?
Yok, Sutkı'da vardır.
Hayalet evin içine yönelince, dur dedi, ben isterim sonra. Biraz sesini alçalttı. Seni takip edenler kimdi?
Tanımıyorum, zaten en çok bu gücüme gidiyor.
Kuyruk kuyruğa olayı mı?
Evet, profesyonel işi, 3-4 kişi çalışıyorlar.
Hemen fark ettin mi? Hayalet elini şöyle bir sallayıp uzmanlık alanına toz kondurmadı. Behzatçı aklındaki soruyu sormakta tereddüt ediyordu. Hayalet sanki onun aklından geçenleri tahmin etmiş gibi, ''Bizim teşkilattan olduğunu zannetmiyorum.'' dedi, ''ama bu çakallar yeni.''
''Yani?'' ''Her şey olabilir.''
''Peki neden seni takip ediyorlar?''
''Bir bilsem.''
Bir süre konuşacak bir şey kalmamış gibi bakıştılar. Sessizliği hayalet bozdu. Özcan'ı alırız, sorun değil ama sonra ne olur bilemem.
Biraz bekleyelim, öbür eleman da örgütlenmiş zaten.
Hangisi? Barda Betül'e yanaşan adam. Adı Muhsin Süvari, dün kaydı geldi.
Ne işi varmış Betül'le?
Bilmiyorum, Betül terastayım, bekliyorum diye mesaj çekmiş buna. Bu da gelmiş. Barda Betül'ün kulağına bir şey söylüyor görüntülere göre. Sonra beraber terasa çıkıyorlar herhalde. Silahın kaydı geldiğinde belki anlaşılabilir. Behzatçı ayağa kalktı, sokak kapısının önüne geldi. Ceketinin cebinden Muhsin Süvari'nin fotoğrafını çıkarıp uzattı. Hayalet bir şey söylemeden aldı.
Bununla birlikte bir iş daha var dedi.
Oh iyi valla.
Dur, önemli. Vahap Hoca'nın hangi seks shop'a gittiğini bul.
Ankara'da kaç seks shop var biliyor musun?
Bilmiyorum, sen bilmiyor musun?
Biliyorum, o yüzden sordum.
Behzatçı kapının kenarındaki izlere baktı.
Eve zorla mı girilmiş? Hayır, cesedi görünce Harun kırdı.
İyi halt yemiş. Sigarayı ayağının altında ezdi. Cesedi nasıl gördünüz?
Yatak odasının penceresi kömürlüğe bakıyor. Perde açıktı.
Tamam, sen çık. Yukarıdaki elemanı biz alırız. Hayalet apartmanın çıkışına doğru süzüldü. Behzatçı dikkatli ol deyince dönüp gülümsedi. Yere indirilen kıza bakıyordu. Yeni dolgunlaşmaya başlayan göğüsleriyle biçimini tam bulamamış, ne çocuk ne kadın, arafta bir bedendi.
Aspirinin var mı?
Kızın tırnağını kesip poşete koyan Sıtkı bir süre çantasının dibini karıştırdı. Çıkardığı aspirini uzattı.
Su yok, mutfaktan al.
Aspirini ağzında bıraktı, acı tadı aldırmadan çiğnedi. Kızın boynunda morluklar vardı, kıvırcık saçları kulaklarının üstüne düşmüştü.
Sıtkı, bugün barut gibisin dedi.
Kusura bakma, silahın balistik raporu çıkmadı mı daha?
Pazartesi çıkacakmış, Recep öyle dedi.
Otopsi raporu?
O da pazartesi çıkar herhalde.
Yapma be, daha 3 gün var.
Mektuptaki yazıyı incelemişler.
Sonuç?
Betül'e ait, %99.9. Niye şaşırdın?
Başkasının yazdığı ihtimali üzerinde duruyorduk. Sıtkı yatağa yaklaştı.
Kendisi yazmış, sonra da intihar etmiş herhalde dedi.
Yatağın üstündeki parayı cımbızla alıp plastik poşetin içine koydu.
Artık önümüzdeki cinayetlere bakacağız.
Neden tedavülden kalkmış paraları bırakmış yatağın üstüne?
Bilmiyorum.
Sokağa çıktı. İki yanlı park etmiş arabaların üstünde bir karış kar, yerlerde ise 2 karış çamur vardı. Atlaya zıplaya ekip arabasına gitti. Yeni yıkanmış kadife pantolonu çamur içinde kalmıştı. Dikiz aynasından kızın babasına baktı. Elini kolunu tutan polislerin arasında çaresizce duruyordu.
Ankara Üniversitesi çalışanlarına ve öğrencilerine hizmet veren Medikoday'dı. Hastaneyi kalabalık bulacağını umuyordu ama koridorlardaki oturma sıralarında bekleyen tek tük öğrenciler dışında kimse yoktu. Psikiyatri bölümünde Betül'ün doktoru Sevim Kaya'nın odasını buldu. Kapıyı çaldı ama ses gelmedi. En sonunda asık suratlı bir hemşire kapıyı açtı.
Evet.
Sevim Hanım'la görüşecektim.
Hastası var.
Kapı yüzüne hızla kapandı. Az ötede oturan genç kız
asıl kendileri hasta dedi.
Sağ ayağını hızla sallayıp duruyor. Behzat Ç'yi baştan ayağa süzen bakışlarında garip ama sevimli bir hava okunuyordu. Ona dönüp ne kadar sürer diye sordu. Kız alt dudağını dışarı büküp iki elini açtı. Kim bilir? Kapının önünde ileri geri dolaşmaya başladı. Yarıya kadar griye boyanmış duvarlar ve her yana sinmiş ilaç kokusu hüzün vericiydi. Berna da böyle bir yerde mi profesyonel yardım alacak diye düşünüyordu. Ama Yunus özel üniversiteye gönderdiğine göre özel doktora gönderecek parayı da verirdi. Yunus ve onun zenginliği düşüncesi sinirini bozduğundan yüzü kasıldı. Yanaklarıyla acayip mimikler yaptı.
Polis misin?
Ayağa durulmak bilmeyen kıza baktı.
Nereden anladın?
Tipinden, bir de sabırsızsın. Sırada ben varım. Sakın benden önce girmeye kalkma. Hepimizin işi acil.
Ayağını sallamayı bırakıp saçını parmağına dolamaya başlayan kıza ne diyeceğini bilemedi. Gülümsemekle yetindi. Tuvaleti gelmişti.
Lavabo nerede?
Tuvalet mi?
Evet.
Koridorun solundan sola dön. Sağda.
Teşekkür ederim.
Neden tuvalet değil de lavabo dedin?
Baş edilebilir cinsten biri değildi. Tarif edilen yöne doğru yürüdü. Tam koridorun sonundayken kız bağırdı.
Büyük mü küçük mü?
İçinden yağ sabır çekti. Tuvalet bile ilaç kokuyordu. Pisuvarın önünde fermuarını açtı. Soğuktan büzüşmüştü. İdrarı gelene kadar birkaç sefer sallaması gerekti. Aynanın önünde yüzüne su çarptı. Alnının iki yanından açılmaya başlayan saçlarında tek tük beyazlıklar seçiliyordu. Doktorun orada bekleyen kız biraz patavatsızdı ama bir bakıştan adamın ne bokun soyu olduğunu anlıyordu. Belki Betül'ü tanısaydı intihar edip etmediğini de anlayabilirdi. Koridoru döndüğünde sevimli kız daha uzaktan el etmeye başlamıştı. Yanına yaklaştığında elindeki plastik bardağı uzattı.
''Sana kahve aldım, uykusuz görünüyorsun.''
''Sağ ol.''
Yanına oturdu, plastik bardaktan ve Nescafe'den nefret etse de itiraz etmeden içti. Kafein iyi gelmişti.
Adın ne?
Şule, Jale, Berna, Selma. Hangisini tercih edersin?
Berna kızımın adı.
Karından niye boşandın?
Bir an hayretle baktı ama bunu anlamayacak bir şey yoktu. Kaş göz hareketleriyle yüzük parmağını gösteriyordu.
Bilmiyorum.
Hadi canım, niye bu kadar sıkıyorsun kendini? Yeni tanıştığın birine her şeyini anlatmaz mısın? Ben karşıma çıkan ilk insana bütün hayatımı anlatabilirim.
Neden?
Nedeni yok, yani bence yok. Doktora sorarsan manik döneminde olduğu için der ama palavra. Ben her zaman böyleyim. Bizi samimiyetin hastalık olduğuna inandırmaya çalışıyorlar. İnanınca herkes gibi olunca aptallaşınca iyileşiyoruz.
Dikkatle bakınca kızın biraz da Berna'ya benzediğini fark etti. Biraz da, evet, sabah gördüğü cesede. Bunu aklından hemen kovdu. Sözcükleri yutarcasına söylüyordu. Havada uçuşan cümleler kimi zaman birbiriyle çarpışıyor, ortadan bölünüp anlamsızlaşıyordu. Bir ara nefes almak için durdu, şüpheyle baktı. Bir çırpıda, sence insan neden intihar eder diye sordu.
Çok düşmanı vardır, kendisi dahil.
Hile yaptın, önceden hazırladığın bir cevabı verdin.
Evet.
Biraz daha düşün, sence bu kadar basit mi?
Olmayabilir ama benim tanıdığım intihar etmiş insanlar böyleydi.
Kaç tane tanıdın ki?
100'e yakın, intihar süsü verilmişler dahil.
Cinayet masasından mısın, dedektif misin?
Neredeyse boynuna atılacaktı.
Bunu nasıl anlayamadın?
Karizman yok, sıradan bir polise benziyorsun.
Kapı açıldı. Önde hiç hastaya benzemeyen bir genç, ardından da asık suratlı hemşire çıktı.
Siz sıra fişi aldınız mı?
Hayır, ben bir şey danışacaktım dedi.
Nasıl yani?
Polisim ama hanımefendinin sırasını almak istemem.
Yok, bir de almak isteseydin.
Şule, Jale, Berna ya da Selma yarısını içtiği kahvesini çöp sepetine atıp çoktan kapının önüne gitmişti. Birden döndü, koşarak Behzat Ç'nin yanına geldi. Elini onun beyazlamaya başlayan saçlarının üstünde gezdirirken,
''Üzülme, biraz dikkatli bakınca yakışıklı bile sayılabilirsin.'' diye fısıldadı.
Gece 12'ye doğru ekip arabasını Tunalı Hilmi'de Güneş Sokağı'nın karşısına çekip farları kapatmışlardı. Önde Harun'la narkotikten Osman vardı. Arkada Behzat Ç. Üçü de iki apartman ötedeki barın girişine dikmişlerdi gözlerini. Harun buraya kadar gelmişken Süleyman Demirel'e uğrayıp bir çay içseydik dedi.
Yok, ben yeni içtim.
Behzatçı arabada oturdukları anlaşılmasın diye 216'yı avucunun içinde tutuyor, küçük ve hızlı nefesler çekiyordu. Oysa çevrede çöpleri eşeleyen bir köpek bile yoktu. Bardan yükselen müzik hafif hafif yankılanmasa, Tunalı Hilmi'den geçen tek tük arabalar, yan yana dizilmiş pasajlara girip çıkan insanlar da olmasa bir ıssızlığın ortasında sayılırlardı. Osman'a baktı.
''Osman, sen bu herifi tanıyabilecek misin uzaktan?''
''Tanırım. 3 ay önce almıştık zaten. Tutuksuz yargılanıyor. Bu sefer kurtulamaz. Bir de hakim satıcılıktan dava açarsa yandı.''
Boynunu kütleten Harun'a dönüp konuyu değiştirdi.
''Dershaneye sordunuz mu?''
''Sorduk. Sabah dersteymiş.
Ben zaten çocuğu gördüm. Öyle psikopatlık yapacak bir tip değil. Deneme sınavında 3. olmuş.''
''Kömürlükten atlamış diyorlar.''
''Ya amirim, sen ne bakıyorsun o lafa? Gördüm diyen 80 yaşında bir teyze. Gecenin bir vakti. Kedi görse insan gördüm der. Çocuk dün gece arkadaşında kalmış.
Arkadaşı doğruladı mı?''
''Evet.''
Harun Osman'ın omzuna vurdu.
''İşte böyle Osman kardeş, bizim işi görüyorsun. Ne psikopatlar var. 13 yaşındaki kıza tecavüz edip tavana asmışlar. Beni de sizin bölüme alın. Zaten amirimle de geçinemiyoruz son dönemde.''
Harun dikiz aynasından Behzat Ç'ye bakıp belli belirsiz gülümsüyordu. Bu sözlerde bir gerçeklik payı da yok değildi. Geçen yılki olaydan sonra aralarına giren soğukluk, düşük yoğunluklu bir savaş gibi sürüyordu. Gerçi Behzat Ç'nin hala en güvendiği adam Harun'du ama ona karşı artık daha çok köpürüyordu. Buna karşılık Harun da buluttan nem kapar hale gelmiş, daha çabuk alınmaya başlamıştı. Ayrıca bu süre zarfında Harun, amirinin Eda'ya gösterdiği hoşgörüden de biraz rahatsız olmuştu ama belli etmiyordu. Konuşulamayacak konulardı bunlar.
''Psikolog nasıldı?''
''Bildiğim psikolog işte. Betül'ü ilk başta hatırlamadı. Fotoğrafını gösterince tanıdı. Defterden baktık, geçen yıl 3 sefer gelmiş ama tedaviyi yarım bırakmış.''
''Hastalığı neymiş?''
''Manik depresif olduğundan şüphelenmiş ama kesin teşhis koyamamış.''
''O ne?''
''Vallahi çok acayip bir hastalık. Bugün bir tanesiyle tanıştım. Manik döneminde çok zinde ve neşeli oluyorsun, o dönem bitince bunalıma giriyorsun.''
''Nasıl bir bunalım?''
''Bildiğimiz bunalım. Bun geliyor, çok pis sıkılıyorsun. İntihara kadar yolu var.''
Barın içinden uzun boylu, deri ceketli genç bir adam çıkınca bunalım mevzusunu kapattılar. Adam yakalarını kaldırdı.
''Osman işte bu.'' dedi.
''Behzatçı, farları yakmadan yavaşça dedi. Sokağın köşesinde alalım.''
Harun motoru çalıştırdı, birinci vitese takıp arabayı yavaşça kaldırdı. Bomboş sokakta kış lastiğinin karda çıkardığı tok ve ritimli ses dışında bir ses duyulmuyordu. Sokağın köşesine birden hızlanıp arabayı adamın önüne kırdı. 3 polis kapıları hızla açıp çıktılar.
4 polis! ''Ne var, ne oluyor?''
Osman kimliğini gösterirken Harun adamı arabaya yasladı. Elinden kurtulmak isteyince de kolunu arkasına büküp boş eliyle kafasına bir şaplak attı. Bacaklarını açıp silahı var mı diye kabaca aradıktan sonra Osman'a teslim etti. Bu tip aramaların piri olan Osman ceketin iç cebindeki hapları hemen buldu.
''Bunlar ne Alp?''
Alp susuyordu. Gözlerinde korkudan çok bu tip durumlara aşina olduğunu belli eden züppece bir tavır vardı.
''Gel bakalım, biraz gezintiye çıkacağız.''
Behzat Ç. Alp'i arka koltuğa bindirirken başı arabaya çarpmasın diye elini siper etti. Harun kapıları kilitledi. Farları yakınca sokakta kristal taneleri gibi parlayan karları gördüler. Osman elindeki hapları evirip çeviriyordu.
''Kimden aldın bunları?''
''Onlar benim değil, sen cebime koydun.''
''Siktir lan!''
''Ben bıraktım o işleri, tedavi görüyorum zaten, gözlem altındayım.''
''Yalanını yiyeyim. Hapçılığı bıraktıysan daha beter. O zaman satıcılığa başladın demektir.''
''Ne satması ya? Bırak saçmalamayın.''
İyi numara yapıyorsun ama bu sefer kurtulamayacaksın.
Harun Kuğulu Park kavşağından Cinnah Caddesi'ne doğru sürdü. Araba yokuşu çok rahat çıkıyordu.
Nereye gidiyoruz?
Cevap vermediler. Alp polislerin tavırlarında alışılmışın dışında garip bir şeyler olduğunu sezmişti.
Tekrar nereye gidiyoruz
diye sordu. Harun arkasına yan gözle bakıp soru sorup durma lan dedi. Hiç konuşmadan hızla ilerliyorlardı. Behzatçı biraz yavaşla diyecekti ama sessizliği bozmak istemedi. Harun arabayı Barış Manço Parkı'nın kuytu bir yerine çekip farları söndürdü. Ortalıkta bir Allah'ın kulu yoktu. Karanlığı Behzatçı'nın yaktığı 216 böldü.
Ben de bir sigara yakabilir miyim?
Yine cevap vermediler. Behzatçı sigarasının yarısına geldiğinde Harun sordu.
Berna'yı tanıyor musun?
Alp biraz gözlerini kısıp ne alakası var dedi.
Sorduğuma cevap ver. Berna'yı tanıyor musun?
Evet.
Ne kadar iyi tanırsın?
Gayet iyi tanırım. Hem sınıf arkadaşım hem de...
Hem de ne?
Sevgilim. Yani sevgilimle ayrıldık.
Neden ayrıldınız?
Kısa süren bir sessizliğin arkasından Harun,
neden ayrıldınız lan diye tekrarladı.
Özel bir mevzu.
Polisin karşısında özel olmaz. Bir şey mi yaptın kıza? Hapa mı alıştırdın?
Yok, hap işleri falan yok. Hamile kaldı. Kürtaj olmak istemedi. Ben hazır değilim böyle bir şeye dedim. Çocuğu aldırdık, sonra kavga ettik. Sinirli bir anımdaydım galiba. Bir tokat attım, hatırlamıyorum.
Arabaya bir sessizlik çöktü. Alp onay bekler gibi bakıyor. Polislerin sessizliği de anlam vermeye çalışıyordu. Behzat Ç. sağ elindeki Aselsan telsizi sıkıp suyunu çıkarmıştı. İnce uzun biriydi. Hatta bu yüzden akademide Kürdan Behzat diye lakap bile takmışlardı. Ama cüssesine bakıp da aldanmamak gerekirdi. Diş karıştıran değil, diş kıran bir Kürdandı bu. Herhalde bunu en iyi bilen askeri liseden atılmasına sebep olan yüzbaşıydı. Gerçi aynı olayda kendi burnu da bugünkü şeklini almıştı. Ama o sırada herkes karşı tarafa çıkardığı yüklü diş hekimi faturasını konuşuyordu. Savurduğu telsiz Alp'in çenesinde patladı. Ardından biraz gerilip yüzünün ortasına bir sol çıkardı. Solak olduğundan bu yumruk Alp için telsizden daha kötü olmuştu. Harun ve Osman kapıları açıp Behzat Ç'yi dışarı çıkardılar. Emniyete dönerken Behzat Ç önde oturuyordu. Cinnah'tan aşağıya inerken bir aydır kardan sistem başını kaldıramayan Ankara'nın çamurlu sokaklarını seyrettiler. Alp'i narkotiğe teslim edip Osman'la el sıkıştılar. Behzat Ç'nin eli hala biraz titriyordu. Dudağı patlamış, burnundan akan kan dudaklarının üstünde donup kalmış, Alp'in kindar bakışları aklından çıkmıyordu.
Berna bu adamla mı?
Daha yaşı başı ne? Anasının kendisini doğurduğu yaşta. Bu düşünceye kendisini alıştırmasına imkan yoktu. Ya derhal unutacak ya da kafayı yiyecekti.
Cinayet bürosunda nöbetçi polislerin dışında Hayalet'i de görünce şaşırdı.
Sen ne arıyorsun burada?
Hayalet odasına yönelen Behzat Ç'yi bir köşeye çekti. Sadece onun duyabileceği bir sesle
Özcan'ı tem almış dedi.
Hangi Özcan?
Örgütün Ankara sorumlusu. İstihbarattan da elemanlar geldi sorguda.
6. ayrımın sonu. Sayfa 115.